Ayrım 5.
Ara sıra güneşli Santa Clara Vadisi'ndeki Yargıç Miller'ın o kocaman evini, betondan yapılmış yüzme havuzunu, tüysüz Meksikalı Yesabel'i, Japon köpeği Tutsu düşünmüyor değildi. Ama bunlardan çok kırmızı kazaklı adamı, Curly'nin ölümünü, Spitz'le yaptığı o büyük kavgayı ve yediği ya da yemek istediği o güzel şeyleri anımsıyordu. Ev özlemi içinde değildi. Güneş ülkesi çok bulanık ve uzaktaydı. Bu tür anıların hiçbir etkisi yoktu üzerinde. Daha önce hiç görmediği şeylere bir aşinalık kazandıran türünün anıları çok daha güçlüydü. Son günlerde onda uyanan içgüdüler, bunlar alışkanlıklar haline gelmiş atalarının anılarından başka bir şey değildi, hızlanmış ve yeniden canlanmıştı. Kimi zaman alevlerinin ışığında uykulu uykulu gözlerini kırpıp kıvrılmış yatarken sanki başka bir ateşin alevleriymiş gibi geliyordu bu ona. Ve bu başka ateşin yanında kıvrılmış yatarken değişik bir melez aşçının önünde yemek pişirdiğini görür gibi oluyordu. Bu başka adam daha kısa bacaklı ve daha uzun kolluydu. Yuvarlak ve şiş değil, düğüm düğüm, iplik gibi kasları vardı. Bu adamın saçları uzun ve karmaşık yüzü ise gözlerden aşağı hafifçe içeri çöküktü. Garip sesler çıkartıyor, sürekli olarak dizleriyle ayakları arasında bir yerde olan elinde sıkı sıkı tuttuğu, ucuna ağır bir taş bağlanmış bir sopa ile içine daldığı karanlıktan korkar görünüyordu. Belinden aşağı sarkan ateşte hafifçe kavrulmuş, lime lime bir deri parçasından başka hiçbir şey yoktu üstünde. Ama çok kıllıydı. Kimi yerlerinde, göğsünün ve omuzlarının üstünde, kollarının ve baldırlarının dış kısımlarında kalın bir post gibi yoğundu kılları. Dimdik durmuyordu. Dizlerinden kıvrılan bacaklarının üstünde kalçalarından başlayarak hafifçe öne kaykılan bir vücudu vardı. Gövdesi neredeyse bir kedininkini andıran çevikliğe, sürekli olarak alışılmamış şeylerle karşılaşmak korkusu içinde yaşayan birinin ürkekliğine sahipti. Başka zamanlar bu kıllı adam başını bacakların arasına alıp ateşin kenarına çöküyor ve uyuyordu. Bu durumlarda dirsekleri dizlerine değiyor, sanki kıllı kollarıyla yağan yağmurdan korunmak istercesine elleri başının üstünde kenetleniyordu. Ve ateşin ötesinde çevrelerini saran karanlıkta buk birçok pırıltılı kömür parçası görebiliyordu. İkişer ikişerdi bunlar, her zaman ikişer ikişer. Bunların o kocaman yırtıcı canavarların gözleri olduğunu biliyordu. Çalıların arasında gövdelerinin hışırtısını ve geceleri çıkardıkları sesleri işitebiliyordu. Alevin ışığında kırpışan tembel gözleriyle Yukon'un kıyısında hayal kurarken öteki dünyanın bu görüntüleriyle sesleri sırtından, omuzlarına ve boynuna doğru bütün tüylerini dimdik ederdi. Melez aşçı ona, "Hey Buk, kalk artık!" diye bağırıncaya dek ezilircesine ürperir ve yumuşak bir sesle homurdanırdı. Bu sesle birlikte öteki dünya yitip gider ve gerçek dünya gözlerinin önüne serilirdi. Sonra ayağa kalkar, sanki yeni uyanmışçasına esneyip gerinirdi. Arkalarındaki posta ile ağır bir yolculuktu. Durmadan çalışmak onları bitkinleştirmişti. Dawson'a vardıklarında berbat bir durumdaydılar. Zayıflamışlardı. En azından 10 gün ya da bir hafta dinlenmeleri gerekirdi. Ama daha 2 gün geçmeden mektup çuvallarıyla yüklü olarak Berikstan Yukon kıyısına indiler. Köpekler yorulmuş, sürücüler homurdanmaya başlamıştı. Üstelik işleri daha da kötüleştirmek istercesine her gün kar yağıyordu. Bu da yolu yumuşatmış, koşuculara büyük zorluklar çıkarmış, köpeklerin yükünü ağırlaştırmıştı. Yine de sürücüler her şeye karşın adildiler ve hayvanlar için ellerinden geleni yapıyorlardı. Her gece ilk işi köpeklerin bakımıydı. Yemeklerini sürücülerden önce yiyorlar ve tek bir sürücü bile kızağına bağlı köpeklerin ayaklarını gözden geçirmeden uyku tulumuna girmiyordu. Bütün bunlara karşın güçleri azalmaktaydı. Kışın başından beri 1800 mil almışlar, bütün bu yorucu yol boyunca arkalarındaki ağır kızakları çekmişlerdi. 1800 mil en dayanıklı olanların bile yaşamını tüketmeye yeterdi. Buk dayanıyordu buna. Arkadaşlarının da görevlerini yapmalarına dikkat ediyor, disiplini koruyordu. Ama o da çok yorgundu. Bill her gece uykusunda bağırıyor ve titriyordu. Joe eskisinden daha da ıslık yüzlü olmuştu. İster kör yanından, ister öteki yanından Sol Lex'e yaklaşmak olanaksızdı. Ama hepsinden çok dev acı çekiyordu. Bir şey olmuştu ona. Huysuzlaşmış, sinirleri bozulmuştu. Kamp kurulur kurulmaz hemen çukurunu kazıyor, sürücü onu burada besliyordu. Kayışlardan kurtulup yere uzanır uzanmaz, ertesi sabah yola çıkma zamanı gelinceye dek bir daha hiç ayağa kalkmıyordu. Kimi zaman koşumlara bağlıyken kızağın ansızın durması ile kaykıldığında ya da kızağı harekete geçirmek için bütün gücüyle kayışlara asıldığında acıyla bağırıyordu. Sürücü onu incelemiş ama hiçbir şey bulamamıştı. Bütün sürücüler olayla ilgilenmişlerdi. Yemek vakti ve yatmadan önce son sigaralarını tüttürürken hep bu olaydan söz ediyorlardı. Bir gece onu birlikte incelemeye karar verdiler. Çukurundan çıkartılıp ateşin yanına getirildi ve çığlık çığlığa kalana dek her bir yanı bastırılıp dürtüklendi. İçinde bir yerde bir derdi vardı ama ne bir kırık kemik buldular ne de hastalığın kaynağını anlayabildiler. Kesibar'a vardıklarında öylesine zayıflamıştı ki koşarken sürekli olarak yere düşüyordu. Melez İskoç bir mola verip onu takımdan çıkartarak bir sonraki köpeği Sol Lex'i kızağa sıkı sıkı bağlattı. Kızağın arkasında serbestçe koşmasını sağlayarak diyordu. Fazlasıyla hasta olmasına karşın kayışlar çözülürken homurdanıp inleyerek dev bu işe karşı koydu. Uzun bir süreden beri çalıştığı yere Sol Lex'in bağlandığını görünce kırık bir kalple ürperdi. Çünkü yolculuk gururu onda da vardı. Ve ölesiye hasta olmasına karşın başka bir köpeğin kendi görevini yapmasına dayanamıyordu. Kızak yeniden hareket edince sıkılaşmış yolun kıyısındaki yumuşak karların üstünde takımın yanı sıra koştu. Dişleriyle Sol Lex'e saldırıyor, onu itip öte yandaki yumuşak karların üstüne düşürmeye çalışıyordu. Üzüntü ve acıyla havlayıp haykırırken kayışların arasına girmeye, Sol Lex ile kızak arasındaki yerini almaya çalışıyordu. Melez kırbacı ile onu uzaklaştırmaya uğraştı. Ama o canını yakan kırbacı aldırmıyordu. Adam daha da hızlı vurmaya kıyamadı. Dev kızağın arkasında sessizce koşarak rahat bir yolculuk yapmayı istemiyor, adım atmanın çok daha zor olduğu yumuşak karların üstünde giderek yandan saldırmaya devam ediyordu. Gücü tükeninceye dek sürdürdü bunu. Sonra yere düştü. Uzun kızak katarı geçip giderken acıyla inleyip olduğu yerde yattı kaldı. Son gücüyle katar duraklayıncaya dek arkalarından gidebildi. Kendi kızağına yaklaştı ve Sol Lex'in yanında durdu. Sürücü piposunu yakmak istemiş, arkadaki adamdan ateş almak için bir an duraklamıştı. Sonra dönüp kızağı hareket ettirdi. Köpekler apaçık bir isteksizlikle huzursuzca yola koyuldular ve şaşkınlıkla durdular. Sürücü de afallamıştı. Kızak hareket etmiyordu. Durumu gelip görmeleri için arkadaşlarını çağırdı. Dev, Sol Lex'in kayışlarının ikisini de dişleriyle koparmış, kızağın hemen önünde eski yerini almıştı. Orada kalmak için gözleriyle yalvarıyordu. Sürücü kararsızdı. Arkadaşları bir köpeğin ölümüne yol açsa bile yaptığı işten yoksun bırakılmasının kalbini nasıl kırdığını, bu konuda başlarından geçen olayları, çalışamayacak kadar yaşlı ya da yaralı olan köpeklerin kayışlarından çıkartıldıkları için öldüklerini anlattılar. Dev nasıl olsa ölecekti. Kayışların arasında gönül rahatlığı ve mutluluğu içinde ölmesine izin verdiler. Böylece yeniden koşumlara bağlandı. İçindeki acı ile elinde olmadan arkası arkasına bağırmasına karşın kızağı çektiği için eskisi kadar gururluydu. Birkaç kez yere düştü. Kayışların arasında sürüklendi. Üstelik bir keresinde kızak üstüne çıktığında arka bacaklarından biri topal kaldı. Ama kamp yapılana dek dayandı. Sürücüsü ona ateşin yanında bir yer yaptı. Sabahleyin yola çıkamayacak kadar güçsüzdü. Koşumların bağlanmasına sıra gelince sürüne sürüne sürücünün yanına gitti. Var gücüyle çabalayarak ayağa kalktı, sallandı ve yeniden düştü. Sonra ağır ağır arkadaşlarının koşumlara takıldığı yere gitti. Ön ayaklarını oynatıyor ve vücudunun geri kalan kısmını sürüklüyordu. Sonra aynı hareketi yineleyerek ağır ağır kendisini çekiyordu. Gücü tamamıyla terk etmişti onu. Arkadaşları devi son gördüklerinde karın içinde soluk soluğa yatmış, onlara ulaşmaya çalışıyordu. Ama ırmağın kıyısındaki ormanın ardından gözden silininceye dek onun acıyla inleyen sesini işittiler. Katar burada durdu. Melez İskoç ağır adımlarla az önce bıraktıkları kamp yerine gitti. Adamlar susmuşlardı. Bir tabanca sesi işitildi ve Melez aceleyle döndü. Kırbaçlar şakladı, çıngırak neşeyle çınladı, kızaklar yola koyuldu. Ama Buk ve bütün öteki köpekler ırmak kıyısındaki ağaçların ardında ne olduğunu biliyorlardı. Yol ve koşu meziyeti. Dawson'dan ayrıldıktan 30 gün sonra Saltwater postası önde Buk ve arkadaşları olmak üzere Skorgi'ye vardı. Perişan, yorgun ve bitkindiler. Buk'un 70 kiloluk gövdesi 55 kiloya düşmüştü. Daha hafif olmalarına karşın öteki arkadaşları ona göre daha çok kilo yitirmişlerdi. Yalanlarla geçen yaşamı boyunca topal numarasını sık sık başarıyla yapan hastalık hastası Pike bile şimdi gerçekten topallıyor, sol lekste seke seke gidiyor, Dap ise burkulmuş omuz kemiği yüzünden acıyla inliyordu. Hepsinin ayakları korkunç bir biçimde şişmişti. Hiçbirinde sıçrama gücü kalmamıştı. Ayakları yola ağır ağır basıyor, vücutlarını sarsıyor, bir günlük yolculuğun yorgunluğunu iki katına çıkartıyordu. Ölesiye yorgun olmalarından öte hiçbir sorunları yoktu. Kısa, aşırı çabadan ileri gelen ölesiye bir yorgunluk değildi bu. Öyle olsaydı birkaç saatlik bir dinlenmeyle atlatabilirlerdi. Ama onlarınki yavaş, aylarca süren uzun ve tüketici bir çalışmanın getirdiği ölesiye bir yorgunluktu. Kendine gelmek için başvurabilecekleri hiçbir takatları kalmamıştı. Tüm enerjilerini sonuna dek tüketmişlerdi. Bütün kasları, bütün lifleri, bütün hücreleri yorgun, ölesiye yorgundu. Ve yeterince de nedeni vardı bunun. 5 aydan daha kısa bir süre içinde 2500 mil yol gitmişler. Bunun son 1800 milinde topu topu 5 gün dinlenmişlerdi. Skogi'ye vardıklarında bacakları üstünde son kez duruyorlardı sanki. Kayışları ancak gergin tutabiliyor, yokuş aşağı inerken kızağın önünden çekilmeyi güç bela beceriyorlardı. Haydi, yürüyün şiş ayaklılar diye onları dürtükledi sürücü. Skogi'nin ana caddesinden geçerken, bu sonuncusu, sonra uzun uzun dinleniriz, ne dersiniz? Tabii, uzun uzadıya dinleneceğiz. Sürücüler uzun bir mola verebileceklerine içtenlikle inanıyorlardı. Onlar da yalnızca 2 günlük bir dinlenmeyle 1200 mil kat etmişlerdi. Mantık ve adalet yasalarına göre uzun bir aylaklığı hak etmişlerdi. Ama Klondike'ye koşan insanlar ve arkalarında bıraktıkları sevgilileri, karıları ve akrabaları öylesine çoktu ki gönderilen posta üst üste yığılsa neredeyse Alpler kadar yükselecekti. Üstelik bir de resmi emirler vardı. Hudson körfezinden gelecek yeni takımlar kızağa koşmaya artık değmeyen eski köpeklerin yerlerini alacaktı. Eskiler de elden çıkartılacaktı. Köpeklerin dolar karşılığında fazla değeri olmadığından büyük bir olasılıkla bunlar satılacaktı. 3 gün geçmiş ve bu süre içinde Buk ile arkadaşları gerçekten ne denli yorgun ve zayıf olduklarını anlamışlardı. Sonra 4. günün sabahında Amerika'dan 2 adam geldi ve yok pahasına kayışlarla birlikte hepsini satın aldı. Adamlar birbirlerine Hal ve Charles diye çağırıyorlardı. Charles orta yaşlı, zayıf, sulu gözlü, öfke ve heyecanla yukarı kıvrılarak altında gizlediği dudağı hafifçe sarkıtan bir bıyığı olan açık tenli bir adamdı. Hal, fişekte tıka basa dolu kemerinde kocaman bir kol tabanca ve bir av bıçağı taşıyan 19-20 yaşlarında bir gençti. Bu kemer onun en göze çarpan yanıydı. Toyluğunu, o anlatılamayacak kadar saf olan tecrübesizliğini açığa vuruyordu. 2 adam da bu çevreye hiç uymamışlardı. Kuzeyde böylesine bir serüvene girişmelerinin nedeni anlaşılabilenin ötesinde kalan esrarın bir parçasıydı. Buk pazarlığı duymuş, adamla hükümet ajanı arasındaki para alışverişini görmüş ve Melez İskoç yalı ile posta katarındaki sürücülerin Perriott, Francis ve daha önce giden öbürleri gibi yaşamından uzaklaşmakta olduklarını anlamıştı. Arkadaşlarıyla birlikte yeni sahiplerinin kampına gittiklerinde yarı gergin bir çadır, yıkanmamış bulaşıklar, yarım yamalak, dikkatsizce kurulmuş bir kamp gördü. Her şey düzensizdi. Bir de kadın vardı. Mercedes diye çağırıyordu erkekler onu. Charles'ın karısı, Hal'ın kız kardeşiydi. Nefis bir aileydiler doğrusu. Çadırı söküp kızağa yüklerlerken Buck onları kaygıyla seyretti. Tavırlarında büyük bir çaba okunuyordu. Ama işe yarar hiçbir yöntem görülmüyordu. Çadır gerektiğinden 3 kat daha büyük, biçimsiz bir bohça haline getirilmişti. Teneke kaplar yıkanmadan kaldırılmıştı. Mercedes sürekli olarak erkeğinin önünde dolanıyor, çenesini hiç kapamadan ya yakınıyor ya da öğüt veriyordu. Elbise torbasını kızağın ön tarafına koyduklarında onun arkada durması gerektiğini önerdi. Torbayı arkaya götürüp üstüne başka yükler yığdıklarında yalnızca o torbaya girebilecek cinsten unutulmuş birkaç öteberi daha bulunduğundan yükleri yeniden indirmek zorunda kaldılar. Komşu çadırdan gelen 3 adam sırıtıp birbirlerine göz kırparak onlara bakıyordu. ''Oldukça büyük bir yükünüz var,'' dedi içlerinden biri. ''İşinizi size öğretmek bana düşmez ama yerinizde olsaydım o çadırı yanımda taşımazdım.'' ''Bunu düşünmek bile olanaksız,'' diye bağırdı Mercedes şuh bir şekilde başını arkaya yatarak. ''Çadırsız ne yaparım ben?'' ''Bahar geldi. Havalar artık soğumaz,'' karşılığını verdi adam. Ama o kararlı bir tavırla başını salladı. Charles'la Hal bir dağ gibi yükselen yüklerin üstüne son eşyalarını da koydular. ''Ne mi dersiniz?'' diye sordu adamlardan biri. ''Neden gitmesin ki?'' dedi Charles sertçe. ''Peki canım,'' diye yanıtladı adam çabucak. ''Yalnızca merak ediyorum, hepsi bu. Biraz fazla yüklü gelmişti de bana.'' Charles arkasını döndü ve hiç de ustaca olmayan bir tavırla bütün gücüyle iplere asıldı. ''Tabii arkalarında bu koca yükle köpekler bütün gün zorlukla yürüyecekler.'' diye arkadaşına katıldı ikinci adam. ''Öyle,'' dedi Hal buz gibi bir kibarlıkla. Dizginleri bir eline alıp diğer eliyle kırbacını sallayarak ''Haydi'' diye bağırdı. ''Haydi bakalım, yürüyün.'' Köpekler göğüslerindeki kayışlara karşın fırladılar. Bir iki an bütün güçleriyle asıldılar. Sonra vazgeçtiler. Kızağı hareket ettirememişlerdi. ''Tembel canavarlar, ben onlara gösteririm,'' diye bağırdı Hal, kırbacıyla onları dövmeye hazırlanarak. Ama Mercedes, ''Ah Hal, yapmamalısın,'' diye haykırarak araya girdi. Kırbacı yakalayarak onun elinden aldı. ''Zavallı yaratıklar, şimdi bütün yolculuk boyunca onlara kötü davranmayacağına söz vermelisin bana. Yoksa bir adım bile atmam.'' ''Köpekler hakkında ne bilirsin ki sen?'' diye homurdandı kardeşi. ''Beni rahat bırak, tembel bunlar diyorum sana. Bir şey yapmalarını istiyorsan onları kırbaçlaman gerek. Bu işin usulü bu. Kime istersen sor. İstersen şuradaki adamlardan birine sor.'' Mercedes sevimli yüzünde acılı bir manzara karşısında duyulan dile gelmeyen bir tiksinti ve merakla onlara baktı. ''Bana sorarsanız canları çıkmış onların,'' dedi adamlardan biri. ''Bütün mesele bezgin bir durumda olmaları. Onların dinlenmeye ihtiyacı var.'' ''Dinlenmenin canı cehenneme,'' dedi Hal tüysüz dudaklarıyla. Of diye acı ve üzüntüyle içine çekti Mercedes onun küfürünü işitince. Ama o aile bağları sağlam bir yaratıktı ve bir anda kardeşinin yardımına koştu. ''O adamı aldırma,'' dedi anlamlı bir sesle. ''Sen bizim köpeklerimizi sürüyorsun. Nasıl davranılmasını düşünüyorsan öyle davran.'' Hal'in kırbacı bir daha köpeklerin üstünde şakladı. Onlar da yeniden göğüslerindeki kayışlara asıldılar. Sıkı karları ayaklarıyla kazdılar, içine çöktüler ve bütün güçlerini öne doğru verdiler. Kızak demir atmış gibi duruyordu yerinde. İkinci denemeden sonra soluk solağa oldukları yerde durdular. Kırbaç vahşice bir ıslık çaldığında Mercedes dayanamayıp yine işe karıştı. Gözlerinde yaşlarla Buck'un önünde diz çökerek kollarını boynuna doladı. ''Zavallı, zavallı sevgililerim,'' diye hıçkırdı duyguyla. ''Neden daha kuvvetli asılmıyorsunuz? O zaman kırbaçlanmazsınız.'' Buck ondan hoşlanmıyordu. Ama bunu yorucu, günlük işin bir bölümü olarak kabul ettiğinden ona karşı koymayacak kadar kötü hissediyordu kendini. Ağır bir laf etmemek için dişlerini sıkan seyircilerden biri dayanamayarak konuştu. Size ne olacağına bir parça aldırdığımdan değil ama sırf köpeklerin hatırı için konuşuyorum. O kızağı biraz olsun kaydırarak onlara yardım edebilirsiniz. Kızak ayakları iyice buz tutmuş. Ağırlığınızı öne, sağa ve sola doğru atarak kızağı kaydırın. Üçüncü bir deneme yapıldı. Ama bu kez verilen öğüdü dinleyerek Hal kara iyice yapışmış olan kızak ayaklarını kaydırdı. Tepeleme yüklü hantal kızak öne doğru oynadı. Buk ile arkadaşları kırbaç darbeleri altında kendilerinden geçmişçesine uğraşıyorlardı. 30 metre kadar ileride yol kıvrılıyor ve ana yola dik bir yamaçla iniyordu. Tepeleme yüklü kızağı dik tutmak tecrübeli bir adamın işiydi. Hal ise hiç de böyle biri değildi. Dönemeci alırken kızak yuvarlandı ve gevşek kayışların içinden yükünün yarısı döküldü. Köpekler durmamışlardı. Hafiflemiş kızak yana yatmış bir biçimde onların arkasında kayıyordu. Gördükleri kötü muamele ve arkalarındaki haksız yük kızdırmıştı köpekleri. Buk kuduruyordu. Hızlı bir koşu tutturmuş gidiyor, bütün takımı da peşinden geliyordu. "Dur, dur!" diye bağırdı Hal. Ama onu aldırmadılar. Sendeledi ve yere düştü. Devrilmiş kızak üstünden geçti ve köpekler yüklerinin geri kalanını dört bir yana saça saça Skugi'nin neşesine neşe katarak hızla ilerlediler. İyi yürekli kentliler köpekleri yakalayıp ortalığa saçılmış eşyaları topladılar. Üstüne bir de öğüt verdiler. Eğer Dawson'a varmak istiyorlarsa yükü yarıya indirip köpeklerin sayısını iki katına çıkarmaları gerektiğini söylediler. Hal, kız kardeşi ve eniştesi istemeye istemeye dinlediler onları. Çadırlarını kurdular ve eşyalarını boşalttılar. Konserveler etraftakileri kahkaha ile güldürmüştü. Çünkü uzun yolculukta konserve ancak düşte görülecek bir şeydi. Otele yakışır battaniyeler dedi adamlardan biri. Kahkahalardan kırılıp onlara yardım ederken. Bunun yarısı bile fazla. Atın şu çadırı ve bütün bu kapkacağı bırakın. Zaten kim yıkayacak onları? Aman tanrım, Pullman'la yolculuk ettiğinizi mi sanıyorsunuz? Ve böylece gereksiz yükün hiç acımadan elenmesi sürdüğü gitti. Giysi torbaları yere bırakılır, birbiri ardından eşyalar atılırken Mercedes ağlıyordu. Zaten çoğunlukla ağlardı o. Elden çıkartılan her eşya için ayrı ayrı ağladı. Ellerini dizlerinin üstüne kenetlemiş, kırık kalpli bir tavırla bir öne bir arkaya sallanıyordu.